Ayrım 17. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1110. ABD ile çatışmaktan sakının. Japonya'nın Rusya'da kestaneyi ateşten çıkarma oyununa gelmeyeceği artık iyice anlaşılınca, bu sırada Japonların da kendi kestaneleri pişiyordu, Hitler'in 1941 yazında söylediği gibi Sovyetler Birliği yere serilinceye kadar Birleşik Amerika'nın savaş dışı tutulması Almanlar için daha da büyük önem kazanmaya başladı. Hitler'in İngiltere'ye yapılan Amerikan sevkiyatının durdurulması ve Amerikan savaş gemilerinin Atlantik'te seyreden Alman denizaltıları ile su üstü gemilerine karşı artan tecavüzlerinin önlenmesi konusundaki sıkıştırmaları Alman donanmasının canını sıkıyordu. Kara harekatından başka bir şeye aklı ermeyen Hitler'den daha ilerisini gören Alman amiralleri ise daha baştan beri Amerika'nın savaşa kesinlikle gireceğini bildikleri için yüksek komutanlarını buna hazırlamaya zorluyordu. 1940'ta Fransa'nın hemen düşmesinden sonra Amiral Röder, Göring'in teşvikiyle Hitler'den yalnız Fransız Doğu Afrika'sını değil, daha önemli olarak İzlanda'nın yerine Atlantik'teki Azor ve Kanarya Adaları'nın da almasını ve böylelikle Amerika'nın buraları işgal etmesini önlemesini istediler. Hitler bu teklifle ilgilendi ama önce İngiltere'yi işgal ve Rusya'yı istila etmek istiyordu. Ondan sonra da umutsuz duruma düşecek olan şımarık Amerikalılarla başa çıkacaktı. Genelkurmay'dan binbaşı Freiherr von Falkenstein'in yazdığı gizli bir rapor Hitler'in 1940 yazı sonundaki görüşlerini açıklıyor. Führer, ileri bir tarihte Amerika'ya karşı savaş yürütebilmek amacıyla bugün için Atlantik adalarının işgali sorununu ele aldı. Düşünceler bu noktada toplanmaktadır. Bu bakımdan söz konusu olan nokta, Hitler'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaş açıp açmaması değil, bu savaşa hangi tarihte başlayacağı sorunuydu. Gelecek ilkbahar tarihi Hitler'in kafasında belirmeye başlamıştı. Amiral Röder, 22 Mayıs 1941'de yüksek komutanla konuştu ve donanmanın Azor Adaları'nın işgali fikrini reddedeceğini üzülerek bildirdi. Bunun nedeni yalnızca eldeki gücün bu işe yeterli olmamasıydı. Ama Hitler bu kez proje ile ilgilenmişti ve Röder'in gizli notlarına göre Führer Azor Adaları'nın işgal edilmesinden yana, böylece uzun menzilli bombardıman uçaklarının buradan Amerika'ya uçacaklarını umuyor. Bunun için gereken fırsat sonbaharda çıkabilir. Almanların elinde Azor kıyılarından kalkıp Amerika'ya kadar gelebilecek, hele geriye dönebilecek uzun menzilli uçaklar yoktu. Bu sırada Hitler'in mevcudu bulunmayan uzun menzilli bombardıman uçakları hayaline kendisini kaptırdığı anlaşılıyor. Yani Sovyetler Birliği'nin düşmesinden sonra sıra ancak o zaman Amerika'ya gelecekti. Amiral Führer'i 2 ay sonra Rus taarruzu bütün hızıyla sürdüğü sırada 25 Temmuz'da gördüğü zaman Hitler kendisine bunu açıkça söyledi. Röder notlarında Doğu seferinden sonra ABD'ye karşı şiddetle harekete geçmek hakkını muhafaza ediyor diyor. Ama Hitler donanma başkanına o zamana kadar ABD'nin savaş ilan etmesi önlenmeli demişti. Çünkü ordu bu sırada ağır bir savaşa tutuşmuş bulunmaktadır. Bu tutum Röder'i memnun etmedi. Nitekim Hitler'le yaptığı birçok görüşmelerden sonra defterine yazdığı notlardan anlıyoruz ki amiral Hitler'in Alman donanmasına yüklediği saçma sapan görevlerden artık bıkıp usanmıştı. Her görüşmede liderin fikirlerini değiştirmeye çalışmaktadır. O yıl 4 Şubat'ta Röder Hitler'e bir rapor sundu. Bu raporunda Röder Amerika'nın tarafsızlığını sürdürmesinin Almanya bakımından pek yararlı olmadığını söylüyordu. Nitekim amiraller Japonya mihverden yana savaşa katılırsa Almanya'nın savaş çabaları bakımından katılmasının yararlı bile olabileceği kanısındaydılar. Ama Nazi diktatör bu görüşe yanaşmadı. Röder'in canı çok sıkkındı. Atlantik savaşı bütün şiddetiyle devam ediyor ve Almanya bu savaşı kazanamıyordu. Amerika'nın ödünç verme kiralama anlaşması gereğince İngiltere'ye yaptığı sevkiyat durmadan devam etmekteydi. The Pan-American Neutrality Patrol, Amerikalar arası tarafsızlık devriye harekatı, Alman denizaltılarının harekatını gün geçtikçe daha da zorlaştırıyordu. Röder bütün bunları Hitler'e anlatmış ama hiçbir sonuç alamamıştı. 18 Mart'ta lideri bir daha gördü ve Amerikan savaş gemilerinin İngiltere'ye giden konvoylara İzlanda'ya kadar eşlik ettiklerini haber verdi. Bu gemilere hiçbir uyarım yapmadan hücum etmek için Hitler'den izin istedi. Amerika'nın Fransız Batı Afrika'sında yerleşmesini önlemek için bir şeylerin yapılmasını rica etti. Bunun çok tehlikeli bir ihtimal olduğunu söyledi. Hitler amirali dinledi ve bu konuları Dışişleri Bakanlığı ile sanki başka bir şey yokmuş gibi konuşacağını söyledi. Amirallerin bir yana itilmesi demekti bu. Hitler bütün bir ilkbahar ve yaz mevsimi süresince amiralleri bir yana itmekte devam etti. Reder'in deniz ganimet nizamlarına göre ABD şileplerine karşı savaş açmak için 20 Nisan'da yaptığı müracaatı dinlemedi bile. Amerikan ve Alman savaş gemileri arasındaki ilk çarpışma 10 Nisan'da oldu. Niblack adındaki Amerikan muhribi hücum belirtileri gösteren bir Alman denizaltısına su altı bombaları attı. 22 Mayıs'ta Reder elinde uzun bir raporla yeniden Berkhof'ta göründü. Başkan Roosevelt'in dostluğa yakışmayan davranışları karşısında tedbirler alınmasını istedi. Ama yüksek komutanı yine harekete geçiremedi. Amiralin notundan: Führer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tutumunu hala kararsız buluyor. Amerika'nın savaşa girmesiyle sonuçlanacak herhangi bir olayın çıkarılmamasını istiyor. Bu gibi olaylar Rusya seferi sırasında çıkarılmamalıydı. Taarruz başlamadan bir gün önce 21 Haziran'da Hitler Reder'le konuşurken bu nokta üzerinde önemli durdu. Grand Amiral, Almanya'nın Kuzey Atlantik Abluka bölgesi ilan ettiği yerde U-253 denizaltısının Texas adındaki Amerikan zırhlısıyla birlikte Kuzey Atlantik Abluka bölgesi içinde seyreden bir muhribi nasıl tespit ettiğini ve bunlara hücum etmeye kalkıştığını uzun uzadıya anlattıktan sonra Amerika söz konusu olduğu zaman sert tedbirlerin geri durmaktan daha iyi sonuçlar verdiğini sözlerine ekledi. Führer prensip olarak bunu kabul etti ama somut bir harekete girişmedi ve böylelikle donanmaya bir uyarmada daha bulunmuş oldu. Führer, Barbaros harekatı iyice gelişmeden ABD ile herhangi bir olay çıkarmak istemediğini uzun uzadıya anlattı. Birkaç hafta sonra durum daha açıkça belli olacak. ABD ile Japonya üzerinde daha elverişli bir etki yaratılacağı umuluyor. O zaman Japon tehlikesi daha artacağından Amerika savaşa pek girmek istemeyecek. Bu bakımdan önümüzdeki haftalarda kapalı bölgedeki gemilere yapılan hücumlar durdurulacak. Reder geceleyin düşman gemilerini tarafsız gemilerden ayırmanın zor olduğunu söylediği zaman Hitler hemen sözünü kesti ve Amerika ile herhangi bir olayın çıkarılmaması için yeniden emirler vermesini söyledi. Sonuç olarak donanma başkanı aynı gece yeni emirler çıkarttı ve İngiliz gemisi olduğu kesinlikle tespit edilmedikçe kapalı bölge içinde ve dışında seyredecek herhangi bir savaş gemisine hücum edilmesini emretti. Luftwaffe'ye de buna benzer bir emir verildi. Başkan Roosevelt 9 Temmuz'da İzlanda'daki İngiliz kuvvetlerinin yerine Amerikan kuvvetlerinin geçeceğini açıkladı. Bu çıkışın Berlin'deki tepkisi ani ve şiddetli oldu. Ribbentrop, Tokyo'ya bir telgraf çekerek Amerikan askeri kuvvetlerinin İngiltere'ye yardım amacıyla tarafımızdan savaş bölgesi olarak ilan edilen bir toprağa resmen girmesi Almanya'ya ve Avrupa'ya karşı girişilmiş bir saldırı hareketidir. Reder hemen Wolfschanze'ye koştu. Führer o sırada bu karargâhtan Rusya'daki ordularını yönetiyordu. İzlanda'nın ABD tarafından işgal edilmesi bir savaşa girme hareketi mi yoksa göz yumulması gereken bir kışkırtma mı sayılacağı konusunda Hitler'in kararını öğrenmek istediğini söyledi. Alman donanması İzlanda'daki Amerikan çıkarmasını bir savaş hareketi sayıyor ve Roosevelt hükümetince Almanya'ya karşı girişilen saldırgan hareketler iki sayfalık bir raporda sayılıp dökülüyordu. Bundan başka donanma konvoy bölgesinde görülecek Amerikan şileplerini batırmak ve durum gerektirdiği takdirde Amerikan gemilerine hücum etmek hakkını istiyordu. Şurasını belirtmek gerekiyor. Nürnberg mahkemesinde Amiral Reder, Amerika'yı savaşa girmeye zorlamamak için elinden gelen her şeyi yaptığını direnerek söylemiştir. Hitler reddetti. Reder'in bu görüşme ile ilgili raporundan. Führer, Birleşik Amerika'nın savaşa girmesini 1-2 ay daha geciktirmeyi çok istiyor. Bunu uzun uzadıya anlattı. Bir yanda Doğu Seferi bütün hava kuvvetinin desteğiyle sürdürülecektir. Hava kuvvetini kısmen de olsa buradan ayırmak istemiyor. Öte yandan Doğu cephesinde zaferle bitecek bir sefer bütün durumu ve belki de ABD'nin durumunu etkileyecek. Bu bakımdan mevcut talimatın değiştirilmesini istemiyor. Olayların önleneceğinden emin olmak istiyor. Reder, Amerikan gemilerine ateş açılırsa donanma komutanlarının bir yanlıştan sorumlu tutulamayacaklarını söylediği zaman Hitler donanmanın hiç olmazsa savaş gemileri konusunda hücuma geçmeden önce bu gemilerin düşman gemileri olup olmadığını kesinlikle tespit etmesini istedi. Görüşünü amirallere daha iyi anlatabilmek için 19 Temmuz'da özel bir emir çıkardı. Emirde genişletilmiş harekat bölgesinde tek olarak ya da İngiliz veya Amerikan konvoyları halinde seyreden ve ateş açılmadan önce böyle olduğu tespit edilen Amerikan şileplerine hücum edilmeyecektir deniyordu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da sınır dışı sayılan abluka bölgesinde görülecek Amerikan gemilerine hücum edilebilirdi. Ama Hitler verdiği emirde bu bölgeye ABD İzlanda deniz yolunun dahil olmadığını özellikle belirtti. Kelimenin altı bizzat Hitler tarafından çizilmişti. Ama Reder'in dediği gibi yanlışlıklar önlenemezdi. 21 Mayıs'ta bir Alman denizaltısı Güney Afrika'ya giden ve Alman abluka bölgesinin dışında seyreden Robin Moore adındaki Amerikan şilebini batırdı. Yazın sonuna doğru iki Amerikan şilebi daha torpillendi. 4 Eylül'de bir Alman denizaltısı Greer adlı bir Amerikan muhribine iki torpil salladı ama isabet ettiremedi. 11 Eylül'de Roosevelt verdiği bir demeçte bu hücuma değindi ve donanmaya görüldüğünde ateş etme emri verdiğini, Amerikan savunma bölgesine girecek mihver savaş gemilerinin tehlikeye göze almaları gerektiğini açıkladı. Bu demeç Berlin'i küplere bindirdi. Nazi basınında Roosevelt'e bir numaralı savaş kışkırtıcısı diye hücum edilmeye başlandı. Ribbentrop, Nürnberg mahkemesinde Hitler'in o sırada çok sinirli olduğunu söylemiştir. Amiral Reder, görüldüğünde ateş etme emrine karşı şiddetli misilleme hareketlerine girişmek isteğiyle 17 Eylül günü öğleden sonra Doğu cephesindeki Wolfschanze karargahına girdiği zaman Hitler'in sinirleri yatışmış bulunuyordu. Amiralin Amerikan şileplerine hücum konusunda Hitler'in Alman donanmasına koyduğu sınırlamaların kaldırılmasıyla ilgili müracaatına yüksek komutan sert bir hayır cevabı verdi. Reder'in bu görüşme üstüne yazdığı notlardan, Eylül'ün sonunda Rus seferi konusunda büyük bir karara varılacağı anlaşılıyor. Führer, Ekim'in ortalarına kadar şilep bakımından herhangi bir savaş olayından kaçınılmasını istiyor. Reder çok üzgündür. Notunda şöyle diyor: bu yüzden donanma başkomutanı ve denizaltılar komutanı Amiral Dönetz tekliflerini geri aldılar. Eski emirlere şimdilik neden uyulması gerektiği denizaltılara bildirilecek. Hitler o günkü durum yüzünden hiç alışkın olmadığı halde ister istemez kendini tutuyordu. Ama Kuzey Atlantik'in fırtınalı denizlerinde kol gezen, gittikçe etkili olmaya başlayan ve ara sıra da Amerikan gemilerinin katılmasıyla daha da güçlenen İngiliz denizaltı savunma tedbirlerinin sürekli tehdidi altında genç denizaltı komutanlarının kendilerini tutmaları çok zordu. Hitler, Temmuz'da bir Amerikan gemisini yanlışlıkla batıracak bir denizaltı süvarisini sorguya çekmeyeceğini Reder'e bildirdi. 9 Kasım'da Münih'te eski Nazi arkadaşları karşısında her yıl yaptığı konuşma sırasında Roosevelt'in demecine şu cevabı verdi: Başkan Roosevelt kendi gemilerine Alman gemilerini görür görmez ateş etmek emrini verdi. Ben ise Alman gemilerine Amerikan gemilerini görür görmez ateş etmek emrini vermedim. Ancak hücuma uğrarlarsa kendilerini savunacaklar. Kendini savunmayan herhangi bir Alman subayını askeri mahkemeye vereceğim. 13 Kasım'da yeni bir emir çıkartarak Amerikan savaş gemileriyle herhangi bir savaşa tutuşmaktan çekinilmekle birlikte Alman denizaltılarının hücumlara karşı kendilerini savunmalarını emretti. Bu işe çoktan başlanmıştı bile. 16-17 Ekim gecesi Alman denizaltılarının hücumuna uğrayan bir konvoyun yardımına koşan K-17 Kearney adındaki Amerikan muhribi denizaltılardan birine sualtı bombaları fırlattı. Alman denizaltıları da muhribi torpillemekle cevap verdiler. Mürettebattan 12'si öldü. Ölenler Almanya ile yapılan ilan edilmemiş savaşın ilk kurbanlarıydı. Roosevelt 27 Ekim donanma gününde yaptığı konuşmada bu olaya değinerek "Tarih ilk olarak kimin ateş ettiğini kaydetmiş bulunuyor," dedi. "Su altı bombası atarak ilk ateşi açan herhalde Amerikalılar oldu. Alman donanmasının gizli kayıtlarına göre ilk kez olmuyordu bu. Resmi Amerikan donanma tarihi Niblack'ın 10 Nisan'da su altı bombaları ile denizaltılara hücum ettiğini doğrulamaktadır." Samuel Eliot Morrison, History of the United States Naval Operations in the World War II, Cilt 1, Sayfa 57. Artık kurbanlar hızla birbirlerini izleyeceklerdi. 31 Ekim'de Reuben James adındaki Amerikan muhribi konvoy görevini yaparken torpillendi ve batırıldı. 145 kişilik mürettebatından 100 erle gemide bulunan 7 subayın hepsi öldü. Böylece savaş ilanı için gereken son formaliteler tamamlanmadan çok önce ateş başlamış bulunuyordu. Japonya'da kendi oyununu oynuyor. Yukarıda gördüğümüz gibi Hitler, Japonlara Amerika'yı savaşa sürüklemek değil, hiç olmazsa bir süre savaş dışı tutmak görevini vermişti. Japonlar Singapur'u alır da Hindistan tehdit ederse bunun İngilizler için ağır bir darbe olacağını, aynı zamanda Amerika'nın dikkatini ve enerjisinin bir kısmını Atlantik'ten Pasifik'e çevireceğini biliyordu. Vladivostok'a hücum etmelerini Japonlardan istemeye başladıktan sonra bile bunun Rusya'yı yenmesine ve Amerika'nın tarafsız kalmasına yarayacağına inanıyordu. Çok gariptir ki Japonya'nın da kendine göre hesapları olduğu ve Japonların Rusya'ya hücum etmek şöyle dursun, Amerika'nın Pasifik donanmasını yenerek arkasını emniyete almadan Güneydoğu Asya'da İngilizlerle Hollandalılara karşı büyük çapta bir taarruza geçmekten bile sakınacağı ne Hitler'in ne de Almanya'da herhangi bir başka kimsenin aklından geçiyordu. Gerçi Nazi Fatih'i Japonların Amerika ile doğrudan doğruya bir çatışmadan kaçınmalarını ve çabalarını İngiltere ile Sovyetler Birliği üzerinde toplamalarını isteyip duruyordu. Bu son iki ülkenin direnmesi yüzünden savaşı kazanamıyordu. Japonya'nın Amerika ile çatışmaya öncelik tanıyabileceği Nazi yöneticilerinin akıllarından bile geçmemişti. Berlin, Japonlarla Amerikalıların bir anlaşmaya varmalarını istemiyordu. Böyle bir hareket, asıl amacı Amerika'yı korkutarak onu savaş dışı bırakmak olan üçlü paktı bozacaktı. Ribbentrop, Nürnberg'deki bir sorgu yargıcına Führer'in bu konudaki düşüncelerini belki de ilk defa olarak doğru ve tam bir şekilde açıklamıştır. Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya'nın kendi aralarında bir anlaşmaya varmalarından korkuyordu. O takdirde Amerika serbest kalacak ve savaşa girmesi ya da ani bir hücuma geçmesi çabuklaşacaktı. Anlaşmaya varılmasından kuşkulanıyordu. Çünkü Japonya'da Amerika ile uzlaşmaya varmak isteyen bir takım gruplar vardı. Bu grupta bulunanlardan biri de Amiral Kichisabura Nomura idi. Nomura, 1941 Şubat'ında yeni Japon elçisi sıfatıyla Washington'a varmış ve iki ülke arasındaki ayrılıkları barışçı yollarla çözmek amacıyla Mart içinde Cordell Hull ile gizli görüşmelere başlamıştı. Bu görüşmeler son dakikaya kadar sürmüş ve Berlin'i kuşkulandırmıştır. Hall sonradan yazdığı hatıralarında şunu söylüyor. Nomura'nın kendi ülkesiyle ABD arasında savaşı önlemek için namuslu ve samimi olarak çalıştığını iddia edebilirim. The Memories of Cordell Hull 2, sayfa 897. Öte yandan Almanlar Washington'daki görüşmeleri sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Daha 15 Mayıs 1941'de Weizsäcker, Ribbentrop'a bir muhtıra vermiş, muhtıra da Japonya ile Amerika arasında herhangi bir siyasi anlaşmanın istenilir bir şey olmadığını belirtmiş, böyle bir uzlaşma önlenmediği takdirde mihverin Japonya'yı kaybedeceğini iddia etmişti. Tokyo'daki Nazi elçisi General Ott, sık sık Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ediyor, Hall-Nomura görüşmeler kesilmeyince Almanlar yeni bir manevra çevirmeye, bu görüşmelerin devamı için şart olarak Amerika'nın İngiltere'ye yaptığı yardımı kesmesini, Almanya karşı takındığı düşmanca tutumdan vazgeçmesini Amerikalılardan istemeye, Japonları kandırmaya çalıştılar. Bütün bunlar Mayıs ayı içinde oluyordu. Yaz aylarında durum değişti. Temmuz'da Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırması için Japonya'nın durmadan başının etini yiyordu. O ay Dışişleri Bakanı Hall da Nomura ile görüşmelerini kesti. Japonya, Fransa'nın Çin Hindi sömürgesini ele geçirmişti. Japon hükümeti barışçı bir uzlaşmaya varılması amacıyla Başbakan Prens Konoye ile Başkan Roosevelt arasında özel bir toplantı yapılmasını teklif edince Ağustos ayının sonuna doğru görüşmelere yeniden başlandı. Bu durum Berlin'in hiç hoşuna gitmedi ve yılmadan ot yeniden Tokyo'da Dışişleri Bakanlığı'nda belirdi. Olayların bu şekli almasından Nazilerin memnun kalmadığını ifade etti. Gerek Dışişleri Bakanı Amiral Toyoda ve gerekse Başbakan Yardımcısı Amao teklif eden Kanoya-Roosevelt görüşmesinin üçlü paktın amacına yarayacağını kendisine açıkça anlattılar ve bu amacın Amerika'nın savaşa katılmasını önlemek olduğunu kendisine hatırlattılar. Hall-Nomura görüşmeleri sürerken Wilhelmstrasse sonbaharda taktiğini yeniden değiştirdi ve ilkbahardaki taktiğine döndü. Amerika'da bulunan Nomura'ya aşağıdaki uyarımda bulunması için gereken talimatın verilmesini dirençle Tokyo'dan istedi. Amerika Avrupa'daki mihver üyelerine karşı dostça olmayan hareketlerini sürdürürse Almanya ile İtalya Amerika'ya savaş ilan edebilirler ve Japonya da üçlü pakt gereğince onlara katılabilirdi. Hitler Amerika'nın savaşa girmesini hala istemiyordu. Nitekim Amerika'nın Atlantik'teki savaşçı durumunu gevşetmek için tedbirler alırken Washington'un savaş dışında kalması için bir takım blöfler yapmaktaydı. Dışişleri Bakanı Hall bu yeni Alman baskısını Magic denen yeni radyo dinleme tekniği sayesinde öğrendi. Amerika hükümeti bu teknikle Tokyo'nun en gizli Japonca telgraf ve telsiz şifrelerini 1940'ın sonundan beri alıp çözüyordu. Çözülen mesajlar arasında yalnız Washington'dan gidip gelen telgraflar değil, Berlin'den ve öteki başkentlerden gelip giden mesajlar vardı. Alman isteği 16 Ekim 1941'de Toyoda tarafından Nomura'ya telgrafla bildirildi ve bu teklifin yumuşak bir şeklini Hall'a sunması için kendisine talimat verildi. Prens Konoye'nin savaştan sonra yayımladığı hatıralarına göre Konoye 4 Ağustos'ta ordunun bir isteğine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Yani eğer Roosevelt'le yapacağı görüşmede başkan Japonya'nın koşullarını kabul etmezse Amerika'ya savaş açılması kararıyla toplantıyı terk edecekti. Hall Memories sayfa 1025-1026. Konoye hükümeti o gün düştü. Yerine askeri bir kabine geçti. Kabinenin başında sinirli ve sert bir asker olan General Hideki Tojo vardı. Yine asker sınıfından olan Berlin elçisi General Oshima da o gün Wilhelmstrasse'ye koşarak Alman hükümetine bu iyi haberi ulaştırdı. Elçinin söylediğine göre Tojo'nun başbakan olması Japonya'nın mihver ortaklarına daha yaklaşması ve Washington'daki görüşmelerin kesilmesi demekti. Bu görüşmelerin kesilmesiyle ortaya nasıl bir durumun çıkacağını, dolayısıyla Tojo kabinesinin Almanların işlerine gelmeyeceğini bilerek ya da bilmeyerek Nazi dostlarına anlatmadı. Yani Washington'daki görüşmeler Başkan Roosevelt'in Japonya'ya serbestlik, Rusya'ya hücum konusunda değil, Güneydoğu Asya'yı işgal konusunda serbestlik tanımasıyla hemen sona ermediği takdirde yeni hükümetin Amerika ile savaşa girmek kararında olduğunu açıklamadı. Japonların böyle bir şey yapacakları Ribbentrop'la Hitler'in akıllarından bile geçmiyordu. Onlar Japonların yalnızca Sibirya ve Singapur'a saldırmakla ve Washington'u Pasifik'te meşgul edip korkutarak savaş dışını tutmakla Alman çıkarlarına yararlı ve yardımcı olabileceklerine inanıyorlardı. Führer ile Führer'in aptal dışişleri bakanı, Washington'da Nomura ile Hall arasında yapılmakta olan görüşmelerin başarısızlığa uğraması halinde bunu çok istiyorlardı. Herhangi bir sonucun zamansız olarak ortaya çıkacağını, yani o takdirde Amerika'nın dünya çatışmasına katılacağını akıllarının kenarından bile geçirmiyorlardı. Ama işler hızla yürüyordu. Saburo kurusu görüşmelerde Nomura'ya yardım etmek üzere 15 Kasım'da özel elçi olarak Washington'a geldi. Dışişleri Bakanı Hall, Berlin'de üçlü paktı imzalamış olan bu Alman dostu diplomatın yeni teklifler getirdiğini hemen anladı. Hall'a göre kurusunun amacı Washington'a Japon koşullarını hemen kabul ettirmek, bunu başaramazsa Amerikan hükümetini Japonya'nın kuvvetli ve ani bir darbeye hazırlanacağı zamana kadar oyalamaktı. 19 Kasım'da Nomura'ya Tokyo'dan meşhum rüzgar mesajı geldi. Hall'ın şifre uzmanları bu mesajı hemen çözdüler. Elçiliğin her gün dinlemekte olduğu Japon kısa dalga radyosunda günün haberleri okunurken doğu rüzgarı yağmur kelimeleri geçerse bu kelimeler Japon hükümetinin Amerika ile savaşa karar verdiği anlamına gelecekti. Nomura bu rüzgar uyarımını alır almaz bütün şifrelerini ve gizli evrakını imha edecekti. Bu sırada Berlin'de uyandı. 18 Kasım'da rüzgar mesajı verilmeden bir gün önce Ribbentrop Tokyo'dan bir mesaj alınca şaşırdı. Mesajda Japonlar her iki devletin ortak düşmanlarıyla ayrı bir barış anlaşması yapmayacaklarını taahhüt eden bir anlaşmanın imzalanmasını istiyorlardı. Japonların hangi düşmanları kastettikleri belli değildi. Ama Nazi Dışişleri Bakanı bu düşmanlardan ilkinin Rusya olabileceğini düşündü. Japonların sonunda Sibirya'dan Sovyetler Birliği'ne taarruz etmek için verdikleri sözü tutacaklarını sanmış olacak ki teklifi prensip olarak kabul etti. Tam zamanında yapılmış olduğu için çok iyi karşılandı bu teklif. Çünkü o sırada Kızıl Ordu geniş cephe boyunca korkunç bir direnme gösteriyordu. Rus kışı da o yıl çok erken başlamıştı. Japonların Vladivostok ve Pasifik Denizi boylarında girişeceği bir hareket Sovyetleri hemen çökertecekti. Ama Ribbentrop çarçabuk hayal kırıklığına uğradı. Almanya'nın Tokyo'daki elçisi Ott, 24 Kasım'da çektiği bir telgrafta bütün belirtilerin Japonların Tayland ile Hollandalıların elindeki Borneo petrollerini ele geçirmek amacıyla güneye doğru bir harekete geçeceklerini gösterdiğini haber vermiş ve Japonya bir savaşa girdiği takdirde Almanya'nın bunu ortak bir dava sayıp saymayacağını Japon hükümetinin öğrenmek istediğini bildirmişti. Bu haber Japonya'nın Rusya'ya bir darbe indirmeyi değil, Güney Pasifik'te Hollanda ile İngiltere'ye karşı bir savaşa başlamayı düşündüğünü gösteriyordu. Böyle bir savaş Amerika ile silahlı bir çatışmaya kadar gidebilirdi. Ama bu noktayı ne Ribbentrop ne de Ott kavrayabildi. O günlerde birbirlerine gönderdikleri telgraflara bakılacak olursa, bütün çabalarına rağmen Japonların Rusya'ya hücum etmeyeceklerini artık anlamış bulunuyorlardı. Ama Japonların da güneye doğru girişecekleri hareketin Amerika'ya değil Hollanda ve İngiliz sömürgelerine karşı olacağına da inanmışlardı. Sam amca Hitler'in de dediği gibi sırası gelinceye kadar bir yanda bekletilebilecekti. Nazilerin bu konudaki cehaletleri daha çok Japonların Amerika konusunda verdikleri önemli kararı Alman hükümetine bildirmemelerinden ileri geliyordu. Dışişleri Bakanı Hall, Magic'ten yararlandığından onlardan daha çok şey biliyordu bu konuda. Daha 5 Kasım'da yeni Japon Dışişleri Bakanı Shigenori Togo'nun Nomura'ya bir telgraf çekerek 25 Kasım tarihini Amerika hükümeti ile Japon koşullarına göre bir anlaşmaya varılması için son tarih olarak tespit ettiğinden Hall'ın haberi vardı. Son Japon teklifleri Washington'a 20 Kasım'da sunuldu. Hall ile Roosevelt de bunların son teklifler olduklarını biliyorlardı. Çünkü iki gün sonra Magic, Togo'dan Nomura ve Kurusu'ya gelen mesajın şifresini çözmüş, bunların son teklifler olduğunu ve son tarihinde 29 Kasım'a ertelendiğini bildirmişti. Togo temsilcilerine şu talimatı veriyordu. Japon-Amerikan ilişkilerinin ayın 25'ine kadar tespit edilmesini istememizin tahmin edemeyeceğiniz nedenleri vardır. Ama imza 29'unda tamamlanacaksa, o tarihe kadar beklemeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. Ancak bu son tarih hiçbir surette değiştirilemez. Bundan sonra artık olaylar kendiliğinden cereyan edecektir. 17. ayrımın sonu. Sayfa 1121.